Ayrım 55, Büyük İslam İlmihali, sayfa 448. Giyilmesi ve kullanılması gerekli ve caiz olup olmayan şeyler. 133. Her Müslüman için avret yerlerini örtecek şekilde sıcaktan ve soğuktan korunacak kadar elbise giymek farzdır. Bu elbiselerin etekleri erkeklerde bacakların yarısına kadar, kadınlarda ayaklarının yüzlerine kadar uzamalı, kollarda parmak uçlarına kadar uzun bulunmalıdır. Erkeklerin elbisesi kırmızı veya sarı olmamalı, siyah veya beyaz renkte olmalıdır. Bu renkler müstahaptır. Yeşil renk de sünnete uygundur. 134. Elbise ne çok yüksek ne de çok bayağı olmalı, orta derecede bulunmalıdır. Çünkü her şeyin hayırlısı orta halde olanıdır. Bununla beraber Yüce Allah'ın verdiği nimeti gösterip şükretmek için süs olarak yeterinden fazla elbise edinmek müstahaptır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Allah sana ihsan edip nimet verdiği gibi sen de nefsine ikramda bulun. Diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Şüphe yok ki Yüce Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever. 135. Cuma ve bayram günlerinde toplantılarda iyi ve güzel elbise giymek mubahtır. Fakat böyle elbiselerle daima bezenip durmak uygun değildir. Bu bir gurur eseri olur ve çok kere muhtaç durumda olanların kinini çeker. Böbürlenmek ve büyüklenmek için elbise giymek ise mekruhtur. 136. Büyüklenmek maksadıyla yapılan her şey mekruhtur. İnsaniyete yakışmaz. Onun için başkalarına karşı böbürlenmek ve zorba kılığına girmek maksadıyla pek kıymetli elbiseler giyilmesi ve pek yüksek binalar yaptırılması mekruhtur. Hele böyle bir davranış israf derecesine varırsa harama dönmüş olur. Aklı kemal üzere olan kimse yalnız gururlanmak için ve yalnız gösteriş için israfa düşmez. Parasını boş şeylere harcayarak tutuma ve tedbire aykırı hareket etmez. Başkalarına kötü örnek olacak şekilde cemiyet hayatında gedikler açılmasına sebebiyet vermez. 137. Fakirlerin veya geçimleri orta halde olanların büyük zenginleri taklit ederek israfa düşmeleri caiz değildir. Bu çok acınacak bir haldir. Bir zengin için giyinilmesi mubah olan bir elbise bir fakir için mekruhtur, hatta haram olabilir. Herkes haline ve servetine göre hareket etmeli, takdire rıza göstermelidir. Din ölçüleri içinde hayatını düzenlemeye çalışmalıdır. 138. İpek kumaşlardan elbise giymek kadınlar için caizdir. Erkekler için caiz değildir. Beden ile elbise arasında bir engel bulunsun veya bulunmasın eşittir. Fakat yalnız uzatma iplikleri ipek olan veya üzerinde dört parmak eninde ipek işlemeler, saçaklar ve kenarlar bulunan kumaşlardan elbise giymek erkekler için de caizdir. Bir de erkeklerin savaş halinde ipekli elbise giymeleri iki imama göre caizdir. Bu gibi elbiseler mücahitleri düşmana karşı heybetli gösterir ve kılıç darbelerine karşı dayanıklı bulunur. 139. Erkekler için ipek kumaşlar ve ipek takkeler mekruhtur. Erkek çocuklara da ipekli ve altın sırmalı kumaşlar giydirmek kerahetten kurtulmaz. Fakat bir erkek ağrıyan gözüne ipekli bir mendil bağlayabilir. Bunda bir sakınca yoktur. 140. İpekli eşyadan başka bir şekilde yararlanılabilir. İbrişimden dokunmuş bir seccade üzerinde namaz kılınabilir. Bunda bir kerahet yoktur. Yine evin iç kısmını ipekli kumaşlarla süslemek de caizdir. Fakat bunlar bir övünme için olmamalıdır. Yüzleri ipek kumaştan yapılan minderler üzerine oturmak ve böyle yataklarda yatmak da İmam-ı Azam'a göre helaldir. 141. Üzerinde maşallah veya elhamdülillah gibi bir yazı işlenmiş bir seccadeyi veya herhangi bir döşemeyi yere sermek mekruhtur. Yazıların araları açılmış ve bazı harflerin üzerine örgü örülmüş olsa bile fark etmez, kerahati vardır. Çünkü tek başına yazılan harflere de saygı göstermek gerekir. Harflerdeki bitişikliği kaldırmak kerahati gidermez. 142. Altın, gümüş ve diğer mücevherat ile kadınların süslenmeleri caizdir. Erkekler ancak süs maksadı olmaksızın gümüşten halkalı mühür kullanabilirler. Süs için olsa bile gümüşlü kemer, altın yaldızlı ve işlemeli kılıç kullanabilirler. Fakat altından, demirden, tunçtan, şişeden ve taştan halkalı mühür kullanamazlar. Bu haramdır. Mühür de kaşa değil halkaya itibar edilir. Mühürün kaşı taştan, akikten, yakuttan ve diğer şeylerden olabilir. Ancak ihtiyaç olmadıkça mühür kullanılmaması daha iyidir. 143. Yalnız süs maksadı ile evlerde altın ve gümüş kaplar, tabla ve benzeri şeyler bulundurmak caizdir. Fakat altın ve gümüş kaplardan yemek yenmesi, su içilmesi, yağlanılması ve koku sürünülmesi hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur. Gümüş veya altın çatal kaşıkla yemek yenmesi de böyledir. Gümüş veya altın kalem veya hokka kullanmak da kerahetten boş değildir. Ancak altın veya gümüş bir kap içinde bulunan bir yiyeceği başka bir kaba aktararak sonra yemek, içmek ve kullanmakla bir kerahat yoktur. Yine gümüşle süslenmiş kaplardan su içilmesi de mekruh değildir. Yeter ki gümüşlü tarafı ağza alınmasın. 144. Kalaylanmamış bakır ve tunç kaplardan yemek yenmesi mekruhtur. En iyi olan porselen cinsi kaplardır. Şişeden, billurdan ve akikten yapılmış kapların kullanılmasında bir kerahet yoktur. Bunların temizlenmesi kolaydır. Bunlar sağlık yönünden madeni kaplardan daha iyidirler. 145. Sallanan bir dişi gümüş bir tel ile bağlamak caizdir. Fakat altın bir tel ile bağlamak İmam-ı Azam'a göre caiz değildir. İmam Muhammed'e göre her ikisiyle de bağlamak caizdir. Bunda bir kerahet yoktur. Bir rivayete göre İmam Ebu Yusuf'un içtihadı da böyledir. Yine çıkan bir dişi yerine koyarak gümüş veya altın bir tel ile bağlamak İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre mekruhtur. Çünkü bu diş ölünün dişi hükmündedir. Bunun yerine besmele ile boğazlanmış bir koyunun dişi gümüş bir tel ile bağlanabilir. Bunun yerine gümüşten bir diş de edinilebilir. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre çıkan bir dişi yerine koyarak gümüş veya altın bir tel ile bağlamakta veya onun yerine gümüşten bir diş edinilmesinde bir sakınca yoktur. Çıkan bir dişin yerine konulmasına İmam-ı Azam'ın da katıldığı İmam Ebu Yusuf'tan rivayet edilmiştir. İmam Muhammed'e göre ise çıkan dişin yerine gümüşten de altından da diş konulabilir. Düşmüş veya kesilmiş bir burun yerine altından burun yapılabilir. Fena kokacağı için gümüşten yapılmaz. 146. Nazar değmesin diye çocukların elbisesine boncuk işlenmesi ve nazarlıklar takılması caiz değildir. Bunlar cahiliyet devrine ait adetlerdir. Fakat ekin tarlalarında ve bostanlarda birer değnek üzerine hayvan kafası takılmasında bir sakınca yoktur. Bunlar hem birer korkuluktur, bazı zararlı kuş ve hayvanların buralara sokulmasına engel olur, hem de göz değmemesine sebep olabilir. Çünkü göz değmesi çok kez ola gelen bir afettir. İnsana da hayvana da mala da değebilir. Onun için tarlaya ve bostana bakacak kimselerin gözleri önce bu yüksek korkuluklara değer. Artık ondan sonra ekin ve diğer şeylere dokunmasında bir zarar kalmayabilir. 147. Nazardan göz değmesinden Yüce Allah'a sığınmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Bir kimsenin kendisine veya kardeşinin bir şeyi hoşuna giderse bereketle ona dua etsin. Çünkü göz değmesi haktır. Bereketle dua ise şöyle yapılır. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Allah'ım buna bereket ver. Bizlerce maşallah, tebarekallah denilmesi adet olmuştur. Bir hadisi şerifte de her kim hoşuna giden bir şeyi görünce maşallah la kuvvete illa billah derse ona göz zarar vermez diye buyurulmuştur. Lukataların buluntumalların mahiyeti ve hükümleri 148. Bir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen yitik bir mala lukata denir. Bunu o yerden alıp kaldırmaya iltikat ve bunu kaldırıp alan kimseye de mültakıt denir. Başkalarının rızası olmaksızın mallarını haksız yere almak haram olduğu gibi yitik malları alıp benimsemek de haramdır. 149. Bir kimse bir yerde yitik bir miktar para veya eşya bulsa bunu sahibine vermek üzere oradan alıp kaldırabilir. Fakat kendisi için alıp kaldıramaz. Bu bir hırsızlık sayılır. 150. Yitik eşyayı alıp kaldırmakta şu hükümler vardır. 1. Görüldüğü yerde alınmayıp bırakıldığı zaman zayi olmasından korkulmayan bir yitiği alıp kaldırmak mubahtır. 2. Alınmayıp bırakıldığı takdirde zayi olmak ihtimali bulunan bir yitiği almak ve sahibi için saklamak menduptur. 3. Zayi olacağı anlaşılan bir yitiği almak ve saklamak vaciptir. 4. Herhangi bir yitiği sahibine vermeyip kendisine mal edinmek maksadıyla almak haramdır. 151. Bir kimse bir yitiği bulunca bunu sahibine vermek üzere aldığına başkasını şahit tutar, sonra sahibi çıkınca kendisine ait olduğunu ispat edince malı ona teslim eder. Sahibine verilmek üzere şahitlik huzuruna alınıp saklanan bir yitik, onu bulanın yanında bir kusuru olmaksızın zayi olsa sahibine bedelini ödemesi gerekmez. 152. Yitikleri hükümete teslim etmek de caizdir. Hele gayrimüslimlere ait olduğu anlaşılan yitikler devlet hazinesine konmalıdır. Sahipleri çıkarsa aynen kendilerine verilir. Eğer satılmışlarsa bedelleri ödenir. Sahipleri çıkmazsa toplumun ihtiyaçlarına harcanır. 153. Yitiği bulan kendisindeki yitiği uygun bir şekilde ilan eder ve yitiğin kıymetine göre uygun bir müddet bekler. Sahibi çıkmazsa onu fakirlere sadaka olarak verir. Onu bulan fakir ise bundan faydalanabilir. Fakat sonradan sahibi çıkarsa bedelini borçlanır. Sahibinin aramayacağı anlaşılan pek az şeyler ise bir müddet beklemeye gerek yoktur. Bir kuruş, bir meyve, adi bir mendil gibi. 154. Yollarda, bostanlarda, ağaçların altlarında bulunan başaklarla meyveler hakkında da yitik hükümleri uygulanır. Bu konuyu açıklamak gerekir. Şöyle ki, yazın şehirlerde ağaçların altlarına dökülen meyveler açık olarak veya adete bağlı olarak herkesin faydalanmasına bırakılmışsa, bunlar alınıp yenilebilir, değilse yenilemez, haramdır. Şehirlerde bahçe ve bostan içinde bulunan meyveler ceviz gibi bozulmayıp kalabilecek şeylerden sahiplerinin açık izni bulunmadıkça yenmez. Çabuk bozulacak şeylerden ise sahih görülen görüşe göre açıkça veya adet bakımından yasaklık yoksa alınıp yenebilir. Diğer bir görüşe göre de sahiplerinin rızaları bilinmedikçe alınıp yenmez. Bu durum köylerde olunca bakılır. Eğer meyveler bozulmayıp kalabilecek şeylerden ise sahiplerinin izinleri bilinmedikçe onlar alınıp yenmez. Fakat bozulacak şeylerden olurlarsa sahih görüşe göre yasaklandığı bilinmedikçe, ortaya çıkmadıkça alınıp yenebilir. Ağaç üzerinde bulunan meyvelere gelince bunlar her nerede bulunurlarsa bulunsun sahiplerinin izinleri bulunmadıkça iyi olan alınıp yenmemesidir. Ancak çok bol olur da yenmesi sahiplerine ağır gelmezse yenilebilir. Bu durumda o meyvelerden bir miktar alınıp orada yenebilir. Fakat toplanıp başka bir yere götürülemez, bu caiz değildir. 155. Akar ırmak suları üzerinde bulunan meyveleri çok olsa da toplayıp yemek caizdir. Çünkü bunlar bu halde bırakılırlarsa çabuk bozulurlar. Onun için bunları toplamaya hal delaletiyle izin vardır. Fakat böyle bir su üzerinde bulunan ağaçlara gelince bakılır. Eğer sudan çıkarılacakları zaman kıymetleri yoksa alınmaları helal olur. Fakat kıymetli şeyler ise alınmaları helal değildir. Bunlar üzerinde yetek işlemi uygulanır. 156. Bahçe ve bostanların içinde, duvarların diplerinde değil de başka yerlerde dağınık veya toplu olarak bulunan meyveler hakkında da yitik eşya hükmü uygulanır. Sahipleri biliniyorsa onlara, bilinmiyorsa fakirlere verilir. Bunları bulan kimse fakir değilse onlardan kendisi faydalanamaz. 157. Yollara dökülmüş olan ağaç yaprakları eğer dut yaprakları gibi kendisiyle yararlanacak şeyler ise bunları başkalarının toplaması caiz değildir. Yoksa bunların değerini ağaç sahibine ödemek gerekir. Fakat bunlar yararlanılmayacak şeyler ise toplanıp alınabilirler. Ödenmeleri gerekmez. 158. Ekin ve bostan tarlalarında ekinler ve bostanlar alındıktan sonra başkalarının toplanmasına adet olarak izin verilmişse arta kalan ekin veya kavun, karpuz, hıyar gibi döküntü şeyleri başkalarının toplaması caizdir. 159. Sünnet veya düğün toplantılarında şeker veya para serpmekte bir sakınca yoktur. Bu serpilen şeyleri orada bulunanlar toplayıp alabilirler. Bunları almak için avuçlarını ve eteklerini açanlar, avuçlarına veya eteklerine düşen şeylere sahip olurlar. Bunları başkaları alamazlar. Alırlarsa kendilerinden geri alınabilirler. İslam'da eğlence ve yarışmaların hükmü. 160. İslam'da meşru sayılan eğlenceler mubahtır. Oyun ve eğlence denilen bir takım zararlı ve faydasız eğlenceler ise caiz değildir. Bunların bir kısmı haramdır. Bir kısmı da harama yakın mekruhtur. Bunlar aslında boş şeylerdir. İnsanın hayatı ise çok kıymetlidir. Daima yararlı şeylerde harcanmalıdır. Zararlı ve faydasız şeylere harcanması doğru olmaz. Örnek, kumar oyunu haramdır. Çünkü bunun zararı herkesçe bilinen şeydir. Kumar yüzünden kurtuluşa eren kimse gösterilemez. Fakat kumar yüzünden helak olmuş, perişan olmuş, acı ve kederler içine düşmüş binlerce insan ve aile gösterilebilir. Tavla, satranç gibi oyunlar harama yakın, mekruhtur. Bunlar kıymetli zamanın kaybolmasına sebep ve kumara itici olacağı için iyi şeyler değildir. Yalnız İmam Şafii Hazretleri bir rivayete göre de İmam Ebu Yusuf Hazretleri satrancın mubah olduğunu söylemişlerdir. Fakat satrancın bu mubah görülmesi kumar şeklinde oynanmadığı ve bir vacibi terke sebep olmadığı takdirdedir. Değilse ittifakla haramdır. 161. Bir hadisi şerifte, üç oyundan başka diğer bütün oyunlar, eğlenceler Müslümana haramdır. Bu üç şey, ailesiyle eğlenmesi, atını eğitmesi ve oku ile yarışmasıdır buyurulmaktadır. Bunlar yararlı olan meşru eğlencelerdir. Aile ile eğlence, aile hayatının bir muhabbet ve neşe içinde devamını sağlar. Binek atlarını terbiye edip savaşa hazırlamak ve silah eğitimi görmek, İslam yurdunun korunması için çok gerekli bir hizmettir. Bu önemli yararlarından dolayı bunlar caiz bulunmuştur. 162. Boş bir eğlence ve kumar maksadı olmaksızın savaş için spor ve kuvvet kazanmak için yapılan bir takım yarışmalar caizdir. Bunlarla yararlı bir gayeye ulaşmak imkanı elde edileceği için bunlar oyun ve eğlence sayılmazlar. Bunlar birer alışma ve cihat için hazırlıktır. Güreşler, silah atmalar, piyade ve binitli olarak yapılan yarışmalar hep bu kısımdandır. Bu yarışmalara katılanlara mükafat olarak para ve hediye verilmesi caizdir. Bunlar cihat yapmaya bir hazırlık ve teşviktir. İslam'da insanların yaşama hürriyeti ve organ dokunulmazlığı. 163. İnsanların bedenleri ve organları hayatta olduğu gibi öldükten sonra da hürmet edilmeye layıktır ve dokunulmazlığı vardır. Onun için herhangi bir insanın hayatına haksız yere kastedilmesi haramdır, bir cinayettir. Yine bir insanın herhangi bir organını kendi hayatına ait bir zaruret bulunmaksızın haksız yere kesmek ve yarmak da haramdır, bir suçtur. Bir insanı hadım etmek, haksız yere dövmek de caiz değildir. 164. İnsan hürmete değer bir yaratık olduğundan onun organlarından hiçbiriyle koparılarak faydalanılamaz. Onun saç, tırnak ve çekilmiş diş gibi herhangi bir parçası satılamaz. Bunları gömmek gerekir. Onun için bir kadının saçları alınıp başka bir kadının saçlarına katılamaz. Böyle bir davranış insanın şerefine bir tecavüzdür, bir nevi uydurmacılıktan ibarettir. İnsanoğlunun bir parçası ile faydalanmak demektir. Öyle ki bir kadın kendi saçlarına, kendisinin dökülmüş olan saçlarını da ilave edemez. Bu da kerahetten beri değildir. Fakat insandan başka temiz bir yaratığın saçlarını ilave edebilir. 165. Yiyecek bir şey bulamayıp çaresiz kalan bir insan kendi vücudundan et koparıp yiyemez. Başka birinin organlarından da onun izniyle kesip yiyemez. Böyle bir emir ve müsaade doğru değildir. Fakat böyle çaresiz kalan kimse bulacağı bir ölüden hayatını kurtaracak kadar yer. Eğer yemez de ölürse günaha girmiş olur. Oruç tutan kimse de aynı şekilde ölünceye kadar bir şey yemezse günah işlemiş olur. Yine yiyecek bir şey bulunduğu halde ondan yemeyip açlıktan ölen kimse de günahkar olur. 166. Ana rahminde bulunan bir bebeği düşürmek de caiz değildir, kerahati vardır ve bir nevi cinayettir. Ancak henüz canlı hale gelmemiş bulunan bir yavru, gerçek bir zarurete dayanarak tıbbi bir danışma sonunda düşürülebilir. Bir de gebe bulunan bir kadın vücudunun sağlığı için ilaç içebilir. Bunun etkisiyle düşecek bebekten dolayı sorumlu olmaz. 167. Çocuk olmasın diye azilde bulunmak, geri çekilerek korunmak uygun değildir. Fakat zevcesinin muvafakatı ile caizdir. Ancak bir hastalık ve fesat korkusu ile zevce muvafakatı olmadan azil yapılabilir. Netice olarak İslam nüfusunu azaltacak şeylere başvurmak doğru değildir. 168. Bir Müslüman için intihar, ahirette büyük bir azabı gerektirdiği gibi kendi ölümünü istemek de caiz değildir. Bir öfke veya geçim sebebiyle ölümü istemek mekruhtur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Sizden biriniz kendisine dokunacak bir zarardan ve felaketten dolayı ölümü istemek zorunda kalırsa, ey Rabbim, benim hakkımda yaşamak hayırlı ise beni yaşat, eğer ölmek hayırlı ise beni öldür diye dua etsin. 169. Bazı hayati zaruretlerden dolayı insanlar üzerinde ameliyat yapılması caizdir. İçinde taş bulunan bir mesaneyi usulüne göre yarmak veya bütün vücuda dağılacak olan bir hastalıktan dolayı bir organı kesmek caizdir. Bunda sakınca yoktur. 170. Ölen bir kadının rahminde diri bir bebek bulunsa bu çocuğu kurtarmak için o kadının karnını sol taraftan yarmak gerekir. Yine ana rahminde bulunan bir çocuk parçalanmaksızın çıkarılamayacak şekilde bulunuyorsa bu durum ana için bir tehlike arz eder. Onun için bakılır. Eğer çocuk hayatta değilse parçalanarak çıkarılır. Eğer hayatta ise böyle parçalanarak çıkarılması caiz değildir. Çünkü bir hayat sahibini kurtarmak için diğer bir günahsızı parçalamak gerekecektir. 171. İnsanlara yararlı ve temizliğe yardımcı olduğundan dolayı hitan, sünnet işlemi öteden beri bir sünnettir. Bilindiği gibi erkek çocukların sünnet edinmelerine hitan denir. Bu bir İslam alametidir. Bunun müstahap olan zamanı çocuğun 7. yaşından 12. yaşına kadardır. Daha önce de sünnet yapılması caizdir. Buluğa ermiş bir kimse sünnet edilmemişse ya bizzat kendisi veya başarabiliyorsa zevcesi tarafından sünnet edilir. Bu da mümkün olmayınca bir sünnetçiye başvurulur. 172. İhtida eden, İslam'ı kabul eden bir gayrimüslim yaşlılığı sebebiyle sünnete dayanamayacağı yetkililer tarafından haber verilirse sünnet yapılmayabilir. Çünkü bir özre dayanarak vacibin bile terk edilmesi caizdir. O halde sünnetin terki daha elverişli olur. Hayvanlara yumuşak davranmanın gereği. 173. İslam dininde bütün yaratıklara şefkatle muamele yapılması bir görevdir. Özellikle hayvanlara zulüm yapılmayıp iyi bakılması gerekir. Hayvanları fazla yormamalıdır, dövmemelidir. Hayvanlara eziyet cezası ağırdır. Çünkü hayvanların Allah'tan başka yardımcısı ve koruyucusu yoktur. Allah'tan başka yardımcısı bulunmayanlara zulmedenler hakkında Hak Teala'nın gazabı pek şiddetli olacaktır diye buyurulmuştur. 174. Hayvanların gözetilecek hakları vardır. Bir kısmı, evcil hayvanların yiyecek ve içeceklerini zamanında vermek, tımarlarına bakmak, onlara yumuşak davranıp iyi muamele yapmak gerekir. Her cins hayvan ayrı bir hizmet için yaratılmıştır. Buna aykırı davranmamalıdır. Misal, sığır cinsi öküzler arabalara koşulmak ve tarlalarda çalıştırılmak için yaratılmıştır. Bunlara binilmemeli, yük vurulmamalı, merkep gibi kullanılmamalıdır. 175. Zararlı olmayan serçe ve hüdhüd gibi kuşları ve hayvanları boş yere öldürmemelidir. Hiçbir hayvanın yüzüne vurmamalıdır, yüzünü dağlamamalıdır. Hiçbir hayvanı nişan almak için hedef edinmemelidir. Kuşların yuvalarına geceleyin gitmemelidir. Geceler onlar için bir güven ve istirahat zamanıdır. 176. Zararlarını kaldırmak için yılan, akrep, fare, çaylak, kara karga, kudurmuş köpek gibi hayvanlar öldürülür. Bununla beraber hiçbir hayvanı ateşe atmak suretiyle öldürmek caiz değildir. 177. Öldürülecek bir yılanın veya akrebin eşi intikam alır diye söylenen sözün aslı yoktur. Bunların intikamından korkmak fazla bir korkaklık eseridir. Erkeklere yakışmaz. İslam'da maddi ve manevi temizlik. 178. İslam dini hem maddi hem de manevi temizliğe büyük önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır. Bunlardan biri diğerinden ayrılmaz. Öyle ki bunlardan her biri bir bakımdan maddi ise diğer bir bakımdan da manevidir. Abdest gibi. 179. İslam'da maddi şeylerle kirlenen bir vücudu, bir elbiseyi, bir yeri temizlemek bir görev olduğu gibi, günah denilen manevi kötülüklerle kirlenmiş bulunan bir ruhu temizlemek de bir vazifedir. 180. Başlıca maddi temizlikler şunlardır. 1. İslam'da maddi şeylerle kirlenen bir vücudu, bir elbiseyi, bir mekanı, yeri ve diğer şeyleri su ile temizlemek esastır. Bu temizleme işlemi, temizlenecek şeyin durumuna göre farz, sünnet ve müstehaptır. 2. İslam'da namaz kılabilmek için abdest almak ve gerekince gusletmek farz olan bir temizlik görevidir. 3. Müslümanlar için yüzde, kulakta, burunda, tırnaklarda ve saç sakallarda bulunan kirleri gidermek, saçları tarayıp bağlamak ve insanların tiksinmesine meydan vermemek sünnet olan bir temizlik görevidir. 4. Her Müslüman için haftada bir kez olsun vücudunu yıkamak müstehaptır. Fazileti çok olan Cuma gününde yıkanmaktır. Çünkü Cuma, Müslümanların bir bayramıdır, bir toplantı zamanıdır. O gün her yönden temiz olmak pek güzeldir. 5. Müslümanlar için uzayan tırnakları ve fazla uzayan bıyıkları kesmek müstahaptır. Sakalda sünnet olan bir kabza miktarı uzun olmaktır. Ondan fazlasını kesmekte bir sakınca yoktur. 6. Koltuklarla kasıklarda bulunan tüyleri yolmak veya tıraş etmek müstahaptır. Bunlar haftada veya 15 günde bir temizlenmelidir. Bunu 40 güne kadar uzatmak harama yakın mekruhtur. 7. Erkeklerin veya kadınların temizlenmek için özel hamamlara gitmelerinde bir sakınca yoktur. Genel bir ihtiyaçtan dolayı bu caiz görülmüştür. Yeter ki avret yerlerini örtsünler. Erkeklerin kendi aralarında, kadınların da kendi aralarında peştemal tutmayarak açık bir halde yıkanmaları haramdır. Hatta bir kimse yalnız başına bir yerde yıkanacağı zaman bir peştemal tutmalıdır. Edebe uygun olan budur. Tenha bir yerde peştemalı sıkmak veya temizlik yapmak için az bir zaman peştemalsiz durmak caiz olabilir. 8. Hamamda vücudun baştan göbeğe kadar ve dizlerden topuklara kadar olan kısmını tella ovdurmakta bir sakınca yoktur. Fakat bazı alimlere göre bir zaruret bulunmadıkça ovdurmak mekruhtur. Göbek ile dizler arasındaki kısmı ovdurmak ise caiz görülemez. Ayakları ovdurmak da edebe aykırıdır. İhtiyacından dolayı bu hizmeti gören kimseyi küçültmemelidir. 181. Başlıca manevi temizliklerde şunlardır. 1. Kalpleri güzel ahlakla, güzel niyetlerle temizleyip süslemeye ve nurlandırmaya çalışmalıdır. Manevi temizlik bunlarla ortaya çıkar. 2. Günahlarla kirlenen kalpleri tevbe ve istiğfarla temizlemeye çalışmalıdır. Bilindiği gibi günahlar büyük ve küçük diye iki kısımdır. Büyük günahların başlıcaları şunlardır. Yüce Allah'ı inkar etmek, Yüce Allah'a ortak koşmak, kesinlikle sabit olan bir dini hükme inanmamak, bu üçü Allah korusun küfürdür. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek, Allah'ın azabından ve mekrinden emin olmak, günah üzerine devam edip ısrar etmek, herhangi bir günahı devamlı olarak işleyip durmak, namazı, orucu terk etmek, Allah yolunda cihattan kaçınmak, anaya ve babaya asi olmak, yalan yere şahitlikte bulunmak ve yemin etmek, bir kimseyi haksız yere öldürmek, bir kimsenin bir organını haksız yere kesmek veya işlemez hale sokmak, faiz yemek, hırsızlık etmek ve rüşvet almak, yetim malı yemek, zina ve livata denilen çirkin işleri yapmak, iffetli kadınlara fuhuş isnat etmek. İşte bunlar dereceleri farklı olan birer büyük günahtır. Diğer birçok günahlar da küçük günahlardır. 3. Günahların bir kısmı yalnız Allah Teala'nın hakkına aittir. Diğer bir kısmı da insanların hakları ile ilgilidir. Birinci kısım günahlar için insan kalbiyle pişman olup Yüce Allah'tan af dilemeli ve bir daha öyle bir günah işlememeye kesinlikle karar vermelidir. O günah küfrü gerektiren bir iş ise hemen imanı yenilemeli ve nikahı tazelemelidir. Namaz ve oruç gibi kazası gereken bir ibadetin terkinden ibaret ise hemen onu kazaya çalışmalıdır. Günahların insanlarla ilgili kısmında ise yine kalben bir pişmanlık duyarak hem Yüce Allah'tan af dilemeli hem de hakkına tecavüz edilen kimseden mümkünse helallik istemelidir. Hak sahibini razı etmeye ve tecavüz edilen hakkı ödemeye çalışmalıdır. Ruhların seyyiat, kötülükler denilen günah kirlerinden temizlenmesi ancak böyle yapmakla olabilir. 182. Görülüyor ki kutsal İslam dini hem maddi hem de manevi temizlikleri birer dini hükme bağlamış, bunları yalnız insanların keyiflerine bırakmamıştır. Peygamber Efendimiz de temizlik imandandır buyurarak temizliğe büyük önem vermiş, onun değerini göstermiştir. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurmuşlardır. Şüphe yok ki Yüce Allah temizdir, temizliği sever. İkramı boldur, ikramı sever. Cömerttir, cömertliği sever. Artık evlerinizin çevresini temizlenir. Tutun. Yahudilere benzemeye çalışmayın. 183. Bilindiği gibi Yüce Allah bizi imtihan için yaratıp bu dünyaya getirmiş ve bir takım görevlerle yükümlü tutmuştur. Bizim mutluluğumuz ancak bu görevleri yapmakla olur. Bu görevleri yapmayanlar yaratıcımızın kutsal emirlerine aykırı davranmış olurlar. Böyle bir kimsenin kıymeti alçalmış, kalbi kararmış, ruhu kirlenmiş ve kendisi azaba hak kazanmış olur. Artık bu durumda yapılacak şey tevbedir. Allah'tan mağfiret dilemektir, ilahi emirlere göre hareket etmektir. Kirlenen bir ruhun temizliği ancak bunları yapmakla olur. 184. İnsan temiz ve günahsız olarak dünyaya getirilmiştir. Artık kirli ve günahkar bir halde ahirete gitmekten sakınmalıdır. İnsan şöyle bir düşünmelidir. Kendisini yaratan Yüce Allah'ın kutsal emirlerine nasıl karşı çıkabilir? İnsanın ruhu böyle bir isyandan dolayı sızlamalı değil mi? İnsan, kudret ve büyüklüğüne nihayet olmayan o büyük yaradanından korkmalı, onun tükenmez nimetlerine kavuştuğunu düşünerek utanmalı değil mi? İnsan, insanlık gereği olarak günahtan kurtulamıyor, bu bir gerçektir. Fakat insanın kalbi bu günahtan dolayı sızlasın, ruhunda pişmanlık duysun, hemen Allah'a yönelsin. Günahının bağışlanmasını ve örtülmesini dilesin, daha tevbe imkanları eldeyken günahlardan kurtulmaya çalışsın. Allahü Teala Hazretleri buyuruyor, ey müzminler, hepiniz Allah'a tevbe ediniz ki kurtulasınız. Resul-i Ekrem Efendimiz de, günahından tevbe eden, günah işlememiş kimse gibidir buyurmuştur. Artık bizim görevimiz günahlarımızdan dolayı için için yanarak Hakk'a dönmek ve istiğfarın başı denilen şu mübarek cümleyle Hak Teala Hazretlerinden tevbe ve istiğfar ederek af ve kerem dilemektir. Hay olan, kayyum olan, kendisinden başka bir ilah bulunmayan Yüce Allah'tan mağfiret dilerim. Ya Rabbi, bizi uyandır, bizim dualarımızı ve tevbelerimizi kabul buyur. Amin. Velhamdüleke ya Rabbel alemin. Hamd sana mahsustur, ey bütün alemlerin Rabbi. 55. ayrımın sonu, sayfa 458.